Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun idari ve teknik ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 3 Kasım Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugün konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi, kısaltılmış adıyla İSMEP'in yürütücüsü. Hoş geldiniz Gökhan Bey, merhabalar.
Merhabalar Gürhan Bey, teşekkür ediyorum.
Nuray Hocam, siz de hoş geldiniz. Elvan Cantekin, Argun Yum, sizler de hoş geldiniz programa.
Merhabalar.
Evet, bugün Muzaffer Tunca arkadaşımız yolda olduğu için programa katılamadı. Belki ilerleyen dakikalarda o da katılır. O zaman onu da anons edeceğim. Evet efendim, bugün 2020 yılı ve 2021 yılının ilk 10 ayında İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında yapılanları Kazım Gökhan Elgin Bey'e danışacağız. Çünkü biz kendisiyle en son programımızı 15 Ocak 2020 tarihinde yapmıştık ve 2019 yılı bilgilerini kendisinden almıştık. Araya pandemi dönemi girdi ve ancak şimdi bir araya gelebiliyoruz. Gökhan Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Ben hemen sözü Nuray Hocam'a vermek istiyorum. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Gökhan Bey, tekrar sizi aramızda gördüğümüz için çok mutlu olduğumuzu ifade ederek başlayayım.
Ben de öyle hocam, bir mukabele.
Şimdi İSMEP projesini halkımız herhalde biliyordur ama şöylece kısaca bir hatırlatırsanız başlangıçta sanıyorum iyi olabilir. Yeni izleyicilerimiz, genç izleyicilerimiz olabilir. Proje aslında anladığım kadarıyla 15. yılını doldurdu.
Evet.
Bayağı Türkiye için çok özel bir proje tabii. Yani bu denli süreklilik arz eden ve çok önemli ürünler, sonuçlar yaratan projelerden biri ve bir kamu projesi olarak da bir başarı öyküsü bence. Şimdi isterseniz çok basitçe İSMEP'in ne olduğundan başlayalım. Bir de sanıyorum proje uzatıldı son zamanlarda, değil mi? Ben yanılıyor olabilirim o konulardaki son yıllardaki gelişmeler nedir? Belki yatırım kaynaklarınız, fon kaynaklarınız da çeşitlendi. Bu konularda bir genel bilgi aldıktan sonra daha spesifik sorulara geçebiliriz diye düşünüyorum.
Hocam, öncelikle övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Hakikaten arkadaşlarımla, ekibimizle ki yani görünmeyen bir de çok geniş bir çalışan ekibimiz var sahada, müşavirler, müteahhitler. Hepimiz bunlara layık olmak için inanın gece gündüz çalışmaya çalışıyoruz. Ve bir nebze de olsa hani İstanbul ilinin deprem riskine karşı daha fazla hazırlıklı olması için elimizden geleni yapmaya çalıştık bugüne kadar. Bundan sonra da yapacağız. Tabii Açık Radyo benim için çok önemli. Neden? Çünkü dediğiniz gibi 15 yılımız bitti burada İPKB olarak. 16. yılımızı girdik. İşte Şubat ayında 16. yılımız da doluyor inşallah. Ve hemen hemen her yıl sizlerle birlikte biz İPKB'nin İstanbul Sismik Riskin İstanbul Sismik Riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında yaptıklarını her yıl güncelledik. Neler yaptığımızı anlattık. O yüzden çok değerli. Aslında bizim için de çok güzel bir arşiv. Biz aslında kayıtları da hep alıyoruz. Ve kendimizi de bir şekilde her yıl ilerlememizi görebiliyoruz. Hocam tabii aslında dünyada da çok bilinen bir proje. Sizin de bildiğiniz üzere İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, kısa adıyla İSMEP Projesi. İstanbul Valiliğine bağlı olarak İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2006'da kuruldu ve o günden beri de bu projeyi yürütüyor. İlk Dünya Bankası'yla beraber çalışmaya başlamıştık. Daha sonra sırasıyla Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Ekobank ve Çin'den gelen Asya Altyapı Yatırım Bankası ile beraber 7 bankayla çalışıyoruz hep birlikte. Oradan gelen bütçeleri kullanıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyar euroya ulaştı bütçemiz. İşte bunun 100 milyon eurosunu da geçen ay Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan temin ettik. Ve şu anda da yine Japonlarla, JICA'yla çalışıyoruz. Japonların işbirliği ajansı var. Nuray Hocam da çok iyi bilir onu, JICA'yı. Onlarla beraber Haydarpaşa ve Kartal Onkoloji Hastanelerinin yapımı üzerine bir çalışmamız var. İnşallah önümüzdeki yılda onun haberini sizlere veririz. Ve o iki hastanemize de başlamış oluruz. Tabii İPKB, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, deprem hazırlığı çalışmalarında işte AFAD'ın kurumsal kapasitesinden tutun, oraya araç, gereç, ekipman, haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi, daha güçlü hale gelmesinin yanı sıra afetlere karşı eğitim, bilinçlendirme ki bu da şu an okullarda çok büyük oranda devam ediyor. Orada da danışman firmalarımız var, eğitimciler var. Hem AFAD hem Milli Eğitim Teşkilatımızla beraber bunları yürütüyoruz. Bunun yanı sıra işte sağlık teşkilatı, UMKE, arama kurtarma ekipleri, bunlara yine araç gereç ekipman ve yine afet zamanında kullanacağımız afet koordinasyon merkezleri, hastalarda ve akuratta olmak üzere onların inşası ve bunların birbirleriyle haberleşme sinin kurulması, haberleşme altyapısının sağlanması gibi çalışmaları biz gerçekleştirdik bugüne kadar. Ki AFAD'la da sürekli bir hem görüşmemiz hem de birlikte çalışmalarımız devam ediyor. En büyük bütçeyi ayırdığımız, hatta %90 mertebesinde bütçemizi ayırdığımız ise kamu binalarının güçlendirilmesi. Güçlendirme eğer ekonomik değilse de yani %40'ını aşıyorsa güçlendirme maliyetinin, böyle durumlarda da yıkıp yeniden yapım faaliyetleri yapıyoruz. Biz işte okullar, hastaneler başta olmak üzere sosyal hizmet binaları, idari binalar ve yurtları ele aldık. 99 öncesi özellikle binalar üzerine eğildik. Bunun nedeni de zaten işte 98'de yeni bir yönetmeliğimizin çıkması. Ve 99-2000 yıllarından sonra da işte hazır betonun, mermerli demirin ve bazı biz deprem mühendisliği olarak, bir inşaat mühendisliği olarak daha farklı bir inşa yöntemine geçtiğimiz için görece olarak biz daha güvenli olarak 2000 sonrası olan binaları görüyoruz. Dolayısıyla biz 2000 öncesi, 99 öncesi binalara eğilerek, o binaları da önceliklendirerek o binaları yaptık 15 yıldır. Bugüne kadar 1519 tane binayı ya güçlendirdik ya da yeniden yaptık. Bunların tabii büyük çoğunluğu okul binaları. 895 binada güçlendirme çalışması yapmışız. 391 binada ise yıkıp yeniden yapım çalışması yaptık okullarda. Yurtlarda ise işte Türkiye'nin bence dünyada da sayılı bir yurt olan, çok modern, çatısında güneş panelleri olan, sıcak suyunu sağlayan, gri suyla yeşil alanını sulayabildiğimiz 3555 yatak kapasiteli Atatürk Öğrenci Yurdu'nu yıkıp yeniden yaptık Zeytinburnu'nda. Ve hakikaten bunları yaparken de ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ve ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğumuzu aslında görüyorum. Çünkü bizden önce de orası 7 blok ve öğrencileri orada kalıyordu Atatürk Öğrenci Yurdu'nda. İşte ranza sistemleri vardı vesaire. Ama ondan öte çok kötü yapılardı. Yani bodrumlarında işte eski kurna sistemiyle hamamların olduğu ve bodrum katından itibaren çürümeye başlayan binalar. Hatta biz onları yıkarken işte büyük damperli hafriyat kamyonları geldiğinde bazı katların kendiliğinden yıkıldığını biz gördük. Yani demek ki büyük bir depremde çok büyük zarar görecekti bu binalar. Dolayısıyla biz çok şükür onu tamamladık ve şu an sağlam binalarında, modern binalarında. Çünkü orası bir kampüs proje, 40 dönüm üzerinde. İşte konferans salonu olan, spor salonu olan, işte idari binaları, yemekhanesi, kütüphanesiyle beraber 3555 öğrencimizin kaldığı çok önemli bir yurt. Diğer 13 yurdumuzu ise İstanbul'un muhtelif yerlerinde güçlendirdik ve buralarda güvenli hale getirdik ve yurtlarda %100 rakamına ulaştık. Okullarda ise %92'deyiz. Geriye işte böyle 120 civarı okulumuz kaldı. Sayın Valimizin de talimatlarıyla okulların üzerine çok eğiliyoruz, hızlandık. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunu bitirme hedefimiz var. Bunun bir kısmını güçlendireceğiz, bir kısmını da yeniden yaparak artık 99 öncesi okul binalarının hepsini güvenli hale getirmiş olacağız. Tabii biz pandemi döneminde de hastaneler konusunda da çok önemli işlere imza attı İPKB. Özellikle Ok Meydanı, Göztepe ve Kartal Eğitim Araştırma Hastaneleri eski ismiyle, yeni ismiyle Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi, Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanelerini yeniden yaparak hizmete aldık. Evet, buyurun Güran Bey, herhalde bir soru.
Hemen okullarla ilgili bir soru sormak istiyorum efendim. Şimdi şu ana kadar 1286 okul binası güçlendirildi veya yeniden yapıldı ve 120 okul kaldı dediniz. Bu anladığım kadarıyla bütün okullarda yapılan araştırmalar sonucunda bazı okullar herhalde herhangi bir problemi olmadığı için kenara bırakıldı diye anlıyorum. İstanbul'daki toplam okul sayısı nedir ve bu biraz önce belirtmiş olduğum bütün okullarda bu inceleme tarafınızdan yapıldı mı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı mı?
Efendim, 99 öncesi yapılan okul binalarının deprem analizini tamamen bizim birimimiz yaptı. Ve üniversiteden hocalarımız da sağ olsun bunlara iştirak ediyorlar zaten müşavir firmalarımızla beraber. Ve buradan işte bina sağlam mı değil mi? Ama inanın sağlam bina sayısı çok az Gürhan Bey. Yani böyle hani iki elin parmağını geçmez veya bir miktar daha fazla olabilir. Zaten bizim 2018 yönetmeliğimizde bayağı ağır isterleri var. Dolayısıyla genelde baktığımız binaların güçlendirme veya yeniden yapım gerektiriyor. Bunları güvenli hale getirmemiz için. Dediğim gibi biz 99 öncesi binaların hepsinin fizibilitesini yapmış olduk. Ve geriye kalan 120 okulumuzun şu an güçlendirme veya yeniden yapım projelerini de yaparak, üreterek 2 yıl içerisinde onları da bitirerek %100'ünü tamamlamış olacağız. 99 öncesi binaların.
Yani 2000 sonrası binalarla ilgili
değil dediğim 99 evet. Öncesi, 2000 öncesi binalar.
Evet. İstanbul'da toplam kaç kamu okulu vardır?
Efendim tam yanıtmayayım ama 3000 civarı diye biliyorum.
Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Doğru. Evet. Evet efendim. Hastanelere geçmiştik. Lütfen hastanelerle devam edelim.
Efendim hastanelerde tabii COVID döneminde şunu biz gördük. Hakikaten modern, fonksiyonel, ihtiyacı karşılayan hastaneler çok önemli. Biz tabii yaparken hastanelerde hep bir vizyonla yaptık. Yani aslında Güran Bey risk bir fırsat da doğuruyor. Mesela okullar üzerine dönecek olursam İstanbul'un mesela derslik sayısına biz çok yeni yaptığımız okullarla çok büyük katkı yaptık. Mesela 7000 civarında biz derslik yıkarken 12000 derslik yaptık. Neden? Araziyi terzi dikişi, Yani oraya uygun, efektif şekilde çözerek ve o binayı araziyle uyumlu hale getirerek çok sayıda derslik kazandık. Yani biz belki işte toplam 391 bina yapmışız gibi görünüyor. 355 okulda yeniden yapımda. Ama 24 dersliğe bölersek 200'ün üzerinde de bir okul kapasitesi oluşturduk buna ilaveten. Yani bunu da bir fırsat olarak değerlendirdik. Hem kapasiteyi arttırdık hem de modern, çevreci, dediğim gibi tip olmayan okullarla beraber bir estetik kaygımızla birlikte çok güzel okullar İstanbul'a sağlandı. Hatta bazen zaman zaman şunu da yaşıyoruz. ODTÜ'den bir arkadaşım Ankara'dan İstanbul'a tayini çıktı. Ve işte bizim Kadıköy'den Nurettin Teksan Ortaokulu'na kaydı çıkmış şeyin velisi olduğu öğrencinin. Gidiyor kapısına. Ya diyor inanamadım. İşte dedim bura özel okul herhalde. Yanlış getirdi navigasyon beni. Hı. Ondan sonra hademe vardı dedi. Ona sordum. Ya bura hakikaten devlet okulu mu? Evet evet devlet okulu mu? Dedim diyor. Ve ondan sonra inandım falan girdik kaydını yaptırdık vesaire. Ve çok memnunuz dediler. Yani bazen böyle hani özel okul mu burası? Veya işte okul olmayacak farklı bir şey olacak gibi tevatürler de oluyor. O kadar güzel yapınca. Ama halkımız her şeyin en iyisine layık. Yani biz Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ne yapıyorsak, Sultan Gazi'de de, Gazi Osman Paşa'da da, Sultanbeyli'de de, işte Küçükçekmece'nin çok dar gelirli vatandaşların olduğu bir mahallede de aynı okulu, aynı standardı yaptık. Dolayısıyla bu eğitim ve fırsat eşitliği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oradaki eğitimdeki başarı kalitesinin arttığını da müşahede ettik biz. Hastanelere gelecek olursa bunlar da bizim için bir fırsattı. Çünkü belki önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı biz planladık. Ve o doğrultuda binalar yaptık. İşte çok şükür onu da meyvelerini görüyoruz. O hastaneyi kullananlar da çok memnun. Geri dönüşler bizim için çok olumlu. Ve pandemi döneminde saydığım 3 hastaneyle birlikte bir de Marmara Üniversitesi'nin başıbüyük kampüsünü de biz sismik izolatörlerle güçlendirdik. Ve onu da 550 yatak olarak İstanbul'a kazandırdık. Ve pandemi döneminde toplam biz 3500 yatak kapasitesi İstanbul'a ilaveten oluşturmuş olduk. Ve bu da o yoğun hastaların bakımının yapıldığı, yoğun bakımların kullanıldığı bir dönemde İstanbul'a ilaç gibi geldi diyebilirim. Buyurun Nuray Hocam.
Bir soru soracağım hastanelerle ilgili. Şimdi bilebildiğim kadarıyla hastanelerde güçlendirme çalışmaları okullara oranla çok daha sınırlı kaldı. Tabii bunun operasyonel şeyleri var. Ben de şahidim. İSMET başlamadan evvel yapılan Sağlık Bakanlığı için yapılan yine Dünya Bankası projeleri vardı. Onlara katkı bulunmuştum 90'larda. O zaman hastanelerin...
Çalışıyordum hocam orada.
Efendim?
Ben de mühendis olarak çalışıyordum orada.
Evet, evet. O zaman şahit olmuştum tabii. Yani görüştüğümüz başhekimler hatırlıyorum. Önemli hastanelerin başhekimleri. Aman ne olursunuz bize böyle müdahale etmeyin. Biz çok meşgul durumdayız, çok yoğun durumdayız. Bu güçlendirme çalışmasını kaldıramayız diye hep karşı çıkmışlardı. Daha sonra ben gerçekten onlara hak verdim. Çünkü İstanbul'da ve İzmir'de çok sayıda hastaneyi ziyaret ettik bizzat. Şimdi siz de aynı sorunla karşılaştınız büyük ölçüde anladığım, hatırladığım kadarıyla. Ve güçlendirme çalışmaları yapıldı ama sınırlı kaldı. Daha ziyade tehlike arz eden hastanelerde yeni yapıma yöneldiniz. Bu konudaki bilgileri sizden alabilir miyiz?
Hocam tamamen katılıyorum. Şimdi bizim güçlendirme yaptığımız hastane sayısı 12'de kaldı. İşte bunlar daha çok perifer hastaneler. Mesela Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, işte Bakırköy Nevraz Amatem Blok gibi, Sultanbeyli Tacirler Hastanesi, Pendik Devlet Hastanesi gibi böyle daha küçük hastaneleri biz güçlendirebildik. Bunların en önemlilerinden biri Zeynep Kamil Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'dir, güçlendirdiğimiz. O da yani neredeyse hani yeniden yapım maliyetine ulaştı. Neden hocam? 1940'lı yıllarda yapılmış bu hastane. Ve inanın kolonların hepsi 20'ye 20 ve çürümüş. Hatta bazen kolonlar hocam bir katta gidiyor, diğer katta yok. Yani unutulmuş. Yani o betonarmenin çerçeve sistemini bile tutturamayan bir bina. Biz ne yaptık? Oraya tekrardan kolon ektik ve bütün kolonları mantoladık hocam orada. Ve yeni kolon yaptığımız yerler de oldu Zeynep Kamil'de. Peki diyeceksiniz niye bu kadar uğraştınız? Orada hocam parçalı bir arsa durumu vardı. Yani işte Büyükşehir'in, vakfın vesaire arsa durumu çözülmüyor. Ama tarihi önemi var. İstanbul'da işte Zeynep ve Kamil ismi çoğu oradan geliyor ve çoğu kişinin doğumu orada yapılmış. Dolayısıyla biz o tarihi hastaneyi de ayağa kaldırmamız lazımdı. Ve yerinde çözümleme yaptık. Odalarını, bütün fonksiyonlarını değiştirdik. Yine tek ve çift yataklı olmak üzere odalarına ıslak hacimler geldi vesaire. Çok yenilik yapıldı. İşte medikal gaz sistemi, elektrik sistemi, mekanik sistemi tamamen değişti. Ama şu an çok memnun oranda kullanıcıları. Oranda ömrü uzadı diyelim Zeynep Kamil Hastanesi'ne. Ve orada hocam şeyde TUS sınavında 13. sıraya kadar gerilemişti. Biz o fiziki iyileştirmeyi yaptıktan sonra tekrar birinci sıraya çıktı. Yani TUS'taki istenme ve başarı oranına bakacak olursak. Yani fiziki mekanlar da hakikaten etkiliyor. Dediğim gibi biz bunları biz fırsat olarak görüp yani depreme karşı güvenli hale getiriyoruz. Ama biri o kadar da yenileme ve fonksiyonunu modern hale getirecek çalışmaları yaparak bunu da bir fırsat haline getirip halkımıza sunmuş oluyoruz. Hem kullanıcılara hem de orada çalışan insanlara hakikaten önemli bir hizmet olmuş oluyor. Ama dediğiniz gibi hastanelerde hocam 40-50 yıllık binalar olduğu için artık modern tıbbın gerektirdiği bazı fonksiyonları karşılayamıyorlar. Yani onu güçlendirip yenilerken de çok büyük zorluk yaşıyorsunuz. En basiti işte tavan yüksekliği. Yani onu aşamıyoruz. Ama yine bir örnek vereceğim. Mesela şimdi biz Bayrampaşa Devlet Hastanesi yine çok kötü durumdaydı. Biz onun güçlendirmesini yapalım dedik. İşte buraya yeni hastane yapılacak işte gereksiz olarak gördüler. Ben çok ısrar ettim. Çünkü biliyorum o yeni yapılacak arazide de bazı sorunlar var. Dedim ki biz depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Biz burayı çok cüzi bir maliyetle güçlendireceğiz. Sizin yine dediğim gibi belli isteklerinizi de yapmış olacağız ince işlerde. Ve bir tane de poliklinik prefabrik bina istediler orada. Hani kapasiteyi genişletmek için bahçede. Onu da yapalım dedim. Ve biz çok cüzi bir maliyetle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni 10 yıl önce güçlendirdik. Ve kafalarında artık oranın güvenliğiyle ilgili, deprem güvenliğiyle ilgili bir sorun yok. Ve hizmetler daha güzel bir şekilde yapıyorlar. Gelecek olursak yeni hastaneye daha şu an temel bile atılmadı. Hala proje safhasında. Yani
Fakat bazı hastanelerde sanıyorum tabii yenileme yahut ilave bir şeyler yapma imkanı zor oluyor. Mesela aklıma şu anda Haydarpaşa numune geldi. O da eski ve kritik durumda olan hastanelerden biriydi. O konuda bir şey yaptınız mı son yıllarda bilmiyorum. Ama biz 90'larda orayı ziyaret ettiğimizde hakikaten aşırı derecede yoğun, yani onları başka bir yere nakledip güçlendirmek de mümkün değil. Çalışırlarken güçlendirmek de mümkün değil. Öyle bir sonuca varmıştık. Yani o zaman bir güçlendirme projesi hazırlandı ama sonra da uygulanmadı. Ama siz ne yaptınız? Belki son zamanlarda bir şeyler yapmış olabilirsiniz diye sorayım dedim.
Hocam orası çok önemli bir kampüs, siz de biliyorsunuz. Oranın bir kısmı Haydarpaşa Numune, genel hastane. Bir kısmı da Siyami Ersek kardiyoloji hastanesi, kalp uzmanlığı veren bir hastane. Ve Haydarpaşa'nın bir kısmı da tarihi bina. O kadar sıkışmış bir alan ki. Ve işte 5 sene önce falan da bir büyük bir otopark yapıldı orada. Özel idarenin yaptığı deprem hastanesi var. Böyle bir karışık bir yapı. Dolayısıyla biz önce o araziyi bir çözmeye çalıştık hocam. Bir de anıtlardan onay almamız gerekiyordu bizim orası için. Ve dolayısıyla biz projelendirirken işte tarihi binaları koruyacağız ve Haydarpaşa'nın o tarihi binaya yaklaşan binaları hepsi yıkılacak hocam. Orada bir meydan oluşturuyoruz. Siyami Ersek'in de arka taraftan o böyle mavi ve uzun binaları var. Poliklinikler, aciller. Orada tamamen yıkılıyor. Orada bir meydan oluyor. Yani iki birisi böyle iç avlu gibi, biri de Siyami Ersek'in oradan bir avlu gibi tarihi binaları avlularla beraber öne çıkarıyoruz. Bu birinci şeyimiz hocam. Orada yaptığımız. İkincisi de 25-30 metre öteleyip tarihi binalardan orada böyle bir kolonotla bir böyle perde gibi çekip arkada işte 5 kat mı 7 katlı mı olacak bir bina için karar vermemiz gerekiyordu. Ben geçen hafta Sağlık Bakanımızla bir toplantı yaptık. 5 kata indireceğiz onu, kararını verdik. Oraya 400-500 yatak kapasiteli, belki biraz da küçülecek 5 kata düştüğü için yeni bir bina tasarlıyoruz hocam. İşte Japonlarla da onun kredi görüşmelerini yapıyoruz. Eğer Japonlardan o krediyi de alırsak seneye Haydarpaşa'ya inşallah başlamayı ümit ediyoruz. Siyami Ersek ve Haydarpaşa'nın yine kullanacağı bir kampüs olarak tasarlayacağız orayı. Yani ama iki hastaneyi de orada yaşatmış olacağız.
Çok iyi, çok güzel. Evet.
Evet, şimdi bir kısa ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra da ikinci bölümle sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ve kendisiyle İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında neler yapıldığını 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 10 ayında neler yapıldığını konuşuyoruz. Evet, verdiğiniz bilgiler son derece önemli. Bu hastane binaları, daha doğrusu sağlık binaları diyelim. Çünkü hastaneler dışında da hem güçlendirme hem de yeni yapım faaliyetleriniz oldu. Oradan devam edelim mümkünse Kazım Gökhan Bey.
Evet, Gülhan Hocam şimdi şöyle, hastaneler tabii bizim çok önem verdiğimiz yapılar. Çünkü hepimiz orayı kullanıyoruz ve devlet hastanesi olunca çok sayıda kullanıcısı var. Şöyle ki, bu yaptığımız büyük eski eğitim araştırma hastaneleri, yeni ismiyle şehir hastaneleri, yılda neredeyse 1,5 milyon poliklinik hastanesine hizmet veriyor. 50 bin civarında ameliyatları var. Dolayısıyla çok yoğun şekilde kullanılan hastaneler.
İstanbul'dan bahsediyoruz değil mi?
Evet, İstanbul'dan bahsediyoruz. Evet. Bu verdiğim rakamlar tek bir hastane için. Hatta Nuray Hocam Kartal'ı da kullanmıştı. Geçen programda da bahsetmişti. Çok önemli hastaneler hakikaten. Ama eski binalar hakikaten çok kötü durumdaydı. Ve biz yeni hastanelerde hocam kapasiteyi de çok yüksek tuttuk. Ve bunlar bize odaları da aslında bir yoğun bakım odası gibi neredeyse çalıştırmamızı sağladı. Yani işte koridorları pozitif basınç, odaları negatif basınç şekilde çalıştırdık. Ve dolayısıyla COVID hastalarının mikrobu, virüsü koridora geçmedi. Şimdi böyle olunca da hastanedeki çalışanların sağlığını da biz korumuş olduk. Bu çok önemli bir şey. Yani eğer biz eski binalarda yakalanmış olsak belki de çok sayıda hastanede çalışanımız COVID hastalığına da yakalanabilirdi. Ama bizim hastanelerdeki bu kapasitemiz ve hakikaten kullandığımız sistemler, havalandırma sistemlerimiz ve diğer sistemlerimiz burada çok koruyucu rol oynadı. Bunu da bir paranteze belirtmek isterim hocam.
Evet. Bu pandemi dönemi sizin çalışmalarınızda bir yavaşlatmaya neden oldu mu? Nasıl geçirdiniz bu dönemi?
Tabii şöyle, yani biz Güran Bey özellikle tedarik zinciri bozulmadığı sürece çalışmalarımızı son sürat devam ettirdik.
Evet.
İPKB'deki çalışan arkadaşlarımız işte bir kısmı ondan çalışmaya geçti. Bir vardiyalı olarak bazı günler işte bazı arkadaşlar gelecek şekilde organize olduk. Ama hiçbir şekilde biz İPKB'yi kapatmadık tamamıyla. Burada mutlaka yarı sayıda arkadaşımız oldu. Bir kısımda böyle COVID çıkan arkadaşlarımız da zaman zaman oldu. O zaman da ek tedbirler aldık. Ama çok şükür yani hizmetlerimize ara vermeden ve özellikle bizim tedarik zinciri ve müteahhit ve müşavir gruplarımızı da hijyen şartlarına çok dikkat ederek özellikle büyük inşaatlarımızdaki işte yatak kapasitelerini de yarıya düşürdük, işçilerin kaldığı yerler vesaire. Oralardaki hijyen şartlarını da iyileştirerek yani çok büyük bir sıkıntıya uğramadan çalışmalarımızı devam ettirdik. Ama tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz çıkmıştı. Onunla ilgili işte yavaşlama oldu mu? Oldu. Onunla ilgili de süre uzatımları biz müteahhitlere verdik. O da bu pandeminin yani 100 yılda olan bir hastalığın verdiği bir şey. Önemli olan işte kaza bela olmasın, sağlık en başta olacak şekilde dizaynımızı, tasarımımızı yaparak çalışmalarımıza devam ettik Hüran Bey.
Şantiyelerde önlem alma konusunda tabii ki esas yüklenici firmaların sorumluluğu altında ama sizin özel olarak gerçekleştirdiğiniz bir önlem paketi oldu mu?
Mutlaka bir kere hepsini yazıyla uyardık neler yapılacağına dair. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelen bununla ilgili bilgiler paylaşıldı. Bir de müşavirler vasıtamızla uyarılar yapıldı. İşte hijyen koşulları sağlanmış mı yeteri derecede, işte dezenfektan veya işçi sağlığında işte maskeler düzenli olarak kullanılıyor mu vesaire. Bunlar da sürekli iş güvenliği açısından iş güvenlik uzmanlarımız da dahil olmak üzere çok sıkı bir şekilde uyarılarak burada buna uyulması sağlandı.
Evet, Elvan'ın bir sorusu var.
Evet Kazım Bey, şimdi çok güzel şeyler, projeler ve bunlar hayata geçirildi. Şimdi baktığımızda esasında 15 yıldır devam eden bir çalışmadan 2,5 milyar euronun harcandığı, yani kullanıldığı bir şeyden, böyle bir kaynağın kullanıldığı bir projeden bahsediyoruz. Bütün bunlardan sonra siz İstanbul'da hiç olmazsa kamu yapıları açısından tünelin ucunu görüyor musunuz? Tünelin ucundaki ışığı görüyor musunuz? Yani bu tamamlandığında şu anda 2025 ama belki de inşallah da uzar eğer ihtiyaç varsa. O noktada hani başlangıçtaki tespitlerinize göre neredesiniz? Ve ileriye de yönelik beklentileriniz ne? Bu birinci sorum. Biraz belki uzun olacak ama ikinci soruya vakit kalırsa cevap verirseniz. İkinci soru da şu. Bütün bu tecrübelerden sonra özellikle işte kamu binaları dışındaki yapıların, halkın oturduğu konutların benzer bir iyileştirme sürecine geçmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bir birikim oluştu mu bu konuda düşüncelerinizle?
Çok değerli sorular. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi tabii birinci soru olarak tünelde biz ışığı gördük. Yani ilk ben çalışmaya başladığımız 2006-2007 yıllarını baz alırsak işte her yıl 100-150 okur yapıyorduk. Ve o kadar geniş bir portföy vardı ki işte medyada hep tabii yapılmayanı öne çıkarıyordu aslında. Hani 100-150 tane yaptık diyorduk ama işte ya yapılmayanlar ne olacak vesaire. Dolayısıyla süre gelen 15 yıllık süre zarfında hakikaten o biz yıllık yaptığımız kapasiteleri her yıl yaparak ve bütçe sorunumuzu da çözerek olmadığı için biz artık işte 120 okula kadar düşürdük. Yani biz başladığımızda hani dediğim gibi 100-150 okul yaparken artık son 2 yılda işte bu 120 okulu bitirerek tamamlayacağız diyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Hastanelerde de tabii Haydarpaşa'yı yapmak, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi yine bizim portföyümüzde ve birkaç tane daha hastaneyi belki yaparak önümüzdeki 5 yıl zarfında çok büyük şekilde kamu binalarının özellikle 99 öncesi yapılmış binaları hazırlamış olacağız. Başlarken ki belki o dağ gibi sorunlar şu an çok daha minimal duruma geldi. Ve bu da hakikaten gayretle, çalışmakla oluyor. Ve bilim insanlarıyla, işte akılla veya profesyonel iyi arkadaşlarla birlikte uyum içinde, istişare içinde çalışmakla oluyor. Mesela bizim en zorlandığımız bir yılda 2019'da yaşadığımız Silivri depreminde Nuray Hocam özellikle size de söylemek isterim. Yaşadık. Orada korozyon çatlağı var tabii okul binalarında. Yani bina su alıyor bir şekilde. Fakat bunlar düz olan çizgiler, çatlaklar ve bunun korozyon çatlağı olduğunu görüyorsunuz. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen uzman arkadaşlar sanki burada bir depremden dolayı bir çatlak olmuş gibi raporlar tutuldu. Ve biz sonradan sağ olsun Boğaziçi'nden Mustafa Erdik hocamız, İTÜ'den Zekai Celak hocamız ve ODTÜ'den Haluk Sucuoğlu hocamızı da alarak bir bilim heyeti oluşturarak biz güçlendirdiğimiz okullara tekrar gidip baktık ve bunların depremle alakalı olmadığını, basit onarımlarla çözülebilecek korozyon çatlakları olduğunu tespit edip raporladık. Mesela bu da çok önemliydi aslında. Burada biz o bilim adamlarıyla veya yaptığımıza inanmasak hani güçlendirmeyle ilgili bir soru işareti olacaktı gibi. Ama biz burada tamamen raporlarla ve üst düzey vali bey ve bakanlarla da çalışarak bunu ortaya koyduk. Eğer ben o gün o depremi gördüm, İSMET projesi olmasaydı ve biz bu binaları işte 895 binayı güçlendirmeseydik hocam, o depremden sonra korozyon çatlağı olan binalara bile öğrenci sokulamayacaktı. Çünkü güçlendirilmemiş binalardı onlar. Ve dolayısıyla hiç kimse o riski alamazdı. Ve belki de 200, belki daha fazla okulumuz kapalı vaziyete gelecekti. Dolayısıyla hani yapılan güçlendirme çalışmaları, yapılan hazırlık çalışmalarının burada önemini tekrar biz gördük. Ki o 5.8 depremi Nuray Hocam daha iyi takdir eder. Bizim İstanbul'da beklediğimiz ivme değerlerinin 6'da 7'de biri yani. Çok küçük bir deprem aslında. Dolayısıyla o depremde bile çok büyük bir kesinti olabilirdi. Dolayısıyla biz bunu da böyle not etmek isterim. Elvan Hocam ikinci sorunuz neydi?
Özellikle önümüzdeki dönemde kamu binaları dışındaki binalarla ilgiliydi sorusu.
Orada da hocam şöyle. Aslında tabii buradaki tecrübeyi aslında biz özel binalara da aktarmak istiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla, Dünya Bankası'yla şu an görüşmelerimiz sürüyor. Şu an Dünya Bankası'nın Çevre Şehircilik Bakanlığı'na vereceği bir halkın kullanabileceği ucuz kredi sistemi modeli var. Ama o bireysel ve özel tekil binalarda yapılacak. Biz belki de İstanbul'da hani bölgesel olarak bir bölgeyi dönüştürmek maksadıyla görüşmeler yapıyoruz. Eğer orada bize de görev düşerse bunu layıkıyla hani buradaki 15 yıllık tecrübemizle yapacağımıza inanıyoruz. Argun Hocam da bir sorusu var.
Evet, Argun'un da bir sorusu var.
Efendim benim birincisi bu şeyin projesi kapsamında İPKB'nin A bileşeni, B bileşeni, C bileşeni gruplamaları var ve bunların içinde de kamunun bilinçlendirilmesi, eğitimi, örgütlenmesi, bu gönüllülerin eğitimi ve örgütlenmesi gündemde. İkincisi de bu tip çalışmalarda proje yapımında ve müteahhit denetlenmesinde hangi yöntemlerle yürüyorsunuz ve bunlardan edinilen tecrübeler nelerdir?
Teşekkür ederim. Evet, şimdi biz tabii o gönüllülük çalışmaları, eğitim, kurumsal kapasitenin artırılması da daha çok AFAD'la ve Milli Eğitim'le yürüyoruz biz. Evet. Şu ana kadar da biz bu önümüzdeki yılda ve bu yılda 300 bin kişiyi afetlere karşı eğitmiş olacağız. Yani afet öncesi, sırası sonrası doğru yöntemler. Evet. Ve bunlarla ilgili çalışmalarımız AFAD'la beraber sürüyor. Gönüllülük çok önemli. AFAD'ın yine burada kapasiteyi artırma çalışmalarına biz hem maddi hem de hizmet olarak, hizmet alımları yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar da projenin aslında bizim soft component dediğimiz, daha işte yumuşak kısmı diyelim veya işte teknik kısmı oralarda güçlü şekilde tutmaya çalışıyoruz. Tabii inşaat yapmak kolay bir şey değil. Özellikle iyi denetlemediğiniz inşaatlarda sıkıntılar olabilir. Biz denetime çok önem veriyoruz. Ve projemizin her zaman bir miktarını da denetime ayırmak zorundayız. Biz uluslararası kuruluşların zaten şartı bu. Ve müşavirlik hizmeti alarak sahada çok sayıda teknik elemanımız var. Mimar, mühendis, makine mühendisi, elektrik mühendisi, işte hak edişçilerimiz, kalite uzmanlarımız vesaire. Hatta belki diğer teşkilatlarda hak edişler böyle işte 8-10 sayfa gelirken bizde 6-7 klasör gelir. Niye? İşte haftalık ilerleme raporları tutulur, aylık ilerleme raporları, uygunsuzluk formları, o uygunsuzluk formundan dolayı hak edişlere onlar girmez. Mesela diyelim işte 7 gün önce beton dökmüş, mukavemeti sağlayamamış. Biz 28 günü bekleriz ve o betonu hak edişe almayız. Veya işte bir seramikte bir sıkıntı var. Orayı biz değiştir demişiz uygunsuzluk formunda. Değişmemiş adam, onu hak edişe koymayız. Değiştirdiği zaman onu uygunsuzluk formunu tamamlandı, değiştirildi denir bir sonraki hak edişte. O zaman konur. Dolayısıyla kendi içinde sistemin sıkı olarak denetlendiği, tutulduğu ve dışarıdan da bir teknik birinin geldiğinde izleyebileceği süreçler var bizim hak edişlerde. O denetimin nasıl yapıldığına dair. Bunlar çok önemli. Hatta biz zaman bir denetime bir bayındırlık teşkilatından bir baş müfettişimiz gelmişti. Ve gördüğünde ya aslında biz bu sistemi bayındırlık teşkilatına da almamız gerekli. Avrupa'yı bir sistem kurulmuş burada diye de sitayişle bahsetmişti. Ama tabii kurumsal değişim kolay olmuyor. Ama biz en başta sistemimizi böyle kurguladık. Ve burada da çok önemli birikimimiz olduğuna inanıyorum ben.
Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum Gökhan Bey. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi TİPTAŞ aracılığıyla özellikle konutların yeniden yapılması veya güçlendirilmesi konusunda bir projeye başladı. Sizde ise çok önemli bir birikim var. Bu birikimden yararlanılıyor mu acaba? Hiçbir temas oldu mu Büyükşehir Belediyesi'nden veya KİPTAŞ'tan?
Temas şöyle, belli Büyükşehir'in yaptığı çalıştaylar var. Oraya davet ediliyoruz. Hani orada yine yapılan çalışmalar anlatılıyor ama hani bunu daha böyle teknik bir çalışmaya dökülmedi şu ana kadar. Evet. Yani daha çok sempozyum panel oralarda aktarıyoruz.
Evet. Aslında buna da çok ihtiyaç var sanıyorum. Ben hemen Nuray Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi İSMET projesinde tercih başından itibaren 1999 öncesi yapıların ele alınması, kamu binalarının ele alınması idi. 2000 sonrası yapılan kamu binaları hakkında sizin herhangi bir kanaatiniz var mı hocam?
Tabii spesifik olarak bir şey söylemek kolay değil ama ben her zaman şunu söylüyorum. Gökhan Bey de vurguladı. Büyük ölçüde doğrudur. Gayet tabii bizim önceliğimiz özellikle 1998 öncesi diyelim, yani yönetmelik, yeni yönetmelik öncesi yapılan binalardadır. Çünkü gerek kamu binaları, gerek özel binalar maalesef biraz yönetmeliklerin etkisiyle, biraz da inşaat teknolojisinin yanlış ve yetersiz uygulanması yüzünden çok büyük bir yapı stoğumuz halen duruyor, yani tehlikeli durumda duruyor. Yani tabii çok memnunuz İSMEP'in çalışmalarından ama İstanbul'un bütün yapı stokunu düşünürseniz İSMEP'in yaptıkları tabii her şeye rağmen çok küçük bir yüzdeyi oluşturuyor. Ama tabii çok iyi bir örnek, örnek alınması gereken çalışmalar. Şimdi 2000'den sonra yapılan binaların hepsinin çok iyi olduğunu da söylememiz pek mümkün değil. Tabii genel olarak bir kalite yükselmesinden ve hem mühendislik açısından hem uygulama açısından İşte Gökhan Bey'in de dediği gibi, bizim de her zaman vurguladığımız gibi, işte hazır betonun mesela 1990'larda gelişmesiyle, tabii 2000'den sonra yapılan binalar daha iyi oldu. Ama bizim müteahhitlik sistemimizde, mühendislik sistemimizde hala büyük problemlerimiz var. Yani bunu biraz tabii İstanbul değil, Türkiye ölçeğinde düşünürseniz, yani kalite sorununu genel olarak çözebilmiş değiliz. Yapı denetimi ve proje denetimi, ki proje denetimi hemen hemen hiç yok. Yani bunu İSMEP'te yapılan uygulamalardan ayırmamız lazım. İSMEP çünkü kendisine özgü bir sistem kurdu. Zaten bu bilebildiğim kadarıyla Dünya Bankası'nın ilk kuruluştaki koşullarından biriydi. Yani ki o da uygulandı. Ama Türkiye genelinde maalesef büyük eksiklerimiz var. Bunu ben sürekli vurgulamak zorundayım, vurguluyorum da. O bakımdan böyle a priori bizim 2000'den sonraki bütün binalarımız iyidir demek doğru değil. Ama tabii şu var, bu bir öncelik meselesi. 2000'den önceki bina stokumuz İstanbul'da 800 bin civarında binadan bahsediliyor. Yani en son yapılan kayıp tahmin çalışmasına göre. Bunların ne kadar güçlendirildiği, ne kadar yenilendi zaten hala çok büyük bir problemimiz orada duruyor. O bakımdan 2000 sonrasını bakmaya sıra gelmiyor. Ama bu demek değildir ki 2000 sonrasında da çok kötü yapılmış binalar da olabilir. Hani bunların sayısı az da olsa önemli binalar da olabilir. Maalesef var. Bunları bir şekilde belli öncelikleri tabii dikkate alarak bunları da değerlendirmek ve gerekiyorsa tabii bunlarla ilgili önlemleri de almak gerekiyor kanısındayım.
Evet, Elvan'ın sorusu var.
Esasında benim sorum da biraz Nuray Hoca'nın söylediklerinin devamı gibi olacak. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin birçok yerinde aynı görüntüyü, aynı durumu gözlemleyebiliyoruz. Sizin yani kamuyla olarak bu konuda başka Türkiye'nin başka bölgelerinde benzer çalışmaların, benzer yapıda çalışmaların hazırlandığı konusunda bir bilginiz var mı? Yani ne bileyim ben, yani İzmir olsun mesela, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki bir takım iller olsun. Oralarda benzer böyle İSMEP türü bir çalışma öngörülüyor mu kamuda?
Evet, Elvan Bey, aslında şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki deprem komisyonunda ben Şubat ayında İSMEP'i anlattım, bir sunum da verdim. Oradaki vekillerimiz de, gerek orada teknik komisyonda çalışan arkadaşlar da zaten hem bilenler de var ama bilmeyenler de çok, hem iktidar olsun hem muhalefet olsun çok takdir ettiler. Biz bunu yaygınlaştırması için hani bir öneri yapacağız dediler. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Fakat ben İstanbul'dan giden, ben Bursa ve İzmir Milli Eğitim Müdürlerini biliyorum. Oraların da çok ciddi ihtiyacı var. Özellikle okullar açısından Bursa'nın, İzmir'in deprem riskinde biliyoruz ve büyük şehirler burası. Dolayısıyla İSMEP modelinin ben en kısa zamanda bu tür riskli iller için de çok iyi bir model olacağını ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum ve her platformda da bunu söylemeye çalışıyorum.
Evet, son derece önemli bir şey. Tabii ki bu örneğin, güzel, iyi örneğin yaygınlaştırılması. Şimdi efendim, sizin aktardıklarınızdan benim anlayabildiğim kadarıyla 2025 yılı sonuna kadar devam edecek bir projeden bahsediyoruz. Ve şu anda 120 okulun güçlendirme veyahut da yeniden yapımı önünüzde. Bunun dışında örneğin Haydarpaşa Numune Hastanesi gibi yeni bir takım kararlarınızı fonlayabilmek için de yeni kaynaklara ihtiyacınız var. İşte CAYKA'ya başvurduğunuz gibi.
Görüşmelerine devam ediyoruz efendim.
Devam ediyorsunuz. Onun dışında yine bu anlamda şu andaki bütçenin içinde halledilemeyen ama sizin mutlaka gerekli gördüğünüz kapsamda başka yapılar da söz konusu mu ve bunların toplamı kaç adettir?
Hangi yapılar Gürhan Bey?
Gene kamu binalarından bahsediyorum efendim.
99 öncesi olanlar mı?
Evet evet, 99 öncesi olanlardan ve bu mevcut bütçeyle halledemeyeceğiniz yeni bütçeye ihtiyaç duyduğunuz başka binalarda söz konusu mu? Evet,
daha çok hastane binalarımız bizim olacak Güran Bey. Bir belki 200 milyon euro civarında okullar için bir bütçe ihtiyacımız olacak, öyle öngörüyoruz. Bunlarla ilgili de görüşmemiz sürüyor. Ve zaten hastaneler de aslında uzun soluklu, hem proje hem inşaatı. Dolayısıyla 2025'in de ötesine taşıyacak bir proje süresi olacak gibi öngörüyoruz.
Evet, şimdi bugünkü programımızda yapmış olduğunuz bütün çalışmalara değinemedik ama özellikle kültürel miras yapılarıyla ilgili çalışmalarınız var. Hatta bir koruma tüzüğü çıkarttınız. Keza belediyelerde pilot olarak seçmiş olduğunuz Bağcılar ve Pendik belediyelerinde tapu ruhsat beyanları, dijital imar arşivindeki belgelerle numaraj bilgilerini eşleştirme gibi bir takım faaliyetleriniz de var. Ama bunlara süremiz yetmeyecek. Bunları da bir başka programda sizinle birlikte konuşuruz mutlaka, ele alırız. Onlara da dinleyicilerimize aktarmak önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için ve size başarılar diliyoruz. Bütçenizin de en kısa zamanda artmasını diliyoruz. Belki öylelikle 2025 yılı bile yetmeyecektir ve proje süresi uzatılacaktır diye ümit ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben bütün hocalarıma, katılımcılara, bizi dinleyenlere ve beni de lütfedip böyle her yıl programı aldığınız için Güran Bey, değerli hocalarım, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
Evet, sağ olun. Özellikle kamu eliyle gerçekleştirilen bu önemli projeyi sık sık gündeme getirmek bizim açımızdan da önemli bir görev diye düşünüyoruz. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin Bey idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.